Hoş geldin. Kulaklıklarını taktığın, sabah yürüyüşünde adımlarını hızlandırdığın veya belki de şu an yoğun bir trafiğin tam ortasında adım adım ilerlediğin bu an için otomotiv teknolojilerinin görünmez ama en stratejik katmanlarından birini masaya yatırıyoruz.
Kesinlikle görünmez ama hani bir o kadar da güçlü bir katman.
Aynen öyle. Bugün her gün hayatımızın tam merkezinde olan, konsolun ortasında duran ama asıl potansiyeli üzerine pek de düşünmediğimiz bir konuyu otomobil içi ses ve yayın teknolojilerinin geleceğini inceliyoruz.
Çünkü bu sadece donanımsal bir evrim değil artık.
Değil, evet. Bu teknolojinin Türkiye'deki çok özel, yüksek satın alma gücüne sahip ve değer yaratan o niş demografik kitlesine yakından bakacağız.
Bu çok kritik bir nokta.
Bugünkü bu detaylı analizimizin temel bir amacı var. Arabanın içindeki dijital radyo alıcısının, senin sosyoekonomik profilin, teknoloji okuryazarlığın ve tüketim alışkanlıkların hakkında dışarıya nasıl kusursuz bir veri seti sunduğunu ortaya çıkarmak.
Yani sadece bir müzik kutusundan bahsetmiyoruz.
Hayır, hiç alakası yok. Önümüzde tek ama bilgi açısından son derece yoğun bir kaynak var. Türkiye'de DAB Plus alıcılı araçların demografik profili üzerine hazırlanmış kapsamlı bir sunum dosyası ve rapor.
Oldukça sağlam veriler var o raporda.
Evet, konuyu doğrudan giriş yaparken sana şu perspektifi sunmak istiyorum. Arabanda dinlediğin o pürüzsüz yayının gelir seviyenden mesleki pozisyonuna kadar uzanan inanılmaz detaylı bir profilin yansıması olduğunu hiç düşündün mü?
Bu gerçekten de elimizdeki veri setinin temel argümanını özetleyen bir bakış açısı. Çoğumuz araca bindiğimizde hani bilgi eğlence ekranından bir istasyon seçip arka planda akıp giden sesin tadını çıkarıyoruz sadece.
Aynen, açıp dinmiyoruz.
Ancak raporun bize sunduğu analizler gösteriyor ki bilginin kendisi sadece o sesi tüketmekle sınırlı değil. O donanımın o konsola nasıl girdiği, hangi standartlarda bir yayın sunduğu ve o aracı kimin satın aldığı arasındaki korelasyonu okumakla
Asıl değerine ulaşıyor.
kesinlikle. Yayının sana ulaşma biçimi ve aracının bu dijital standartları barındırıyor olması modern tüketici davranışlarının adeta bir haritasını çıkarıyor.
Yani bugün burada yapacağımız analiz basit bir frekans modülasyonundan ziyade bu yeni dijital yayıncılık standardının etrafında şekillenen ekonomik gerçeği deşifre etmek olacak.
Sadece ekonomide değil, pazarlama stratejilerini ve otomotiv sektörünün yöneliminde konuşacağız.
Doğru. Rapordaki teknik altyapı detaylarına baktığımda hani klasik karasal yayından tamamen farklı bir mimariyi görüyorum ben. Radyo deyince aklımıza yıllardır o bildiğimiz
İki tepe arasına girince
aynen tünelden geçerken cızırtılar çıkaran analog FM radyo geliyor. Ancak kaynaklarımız sürekli olarak DAB Plus teknolojisinden yani Digital Audio Broadcasting Plus standardından bahsediyor.
evet, bu standart FM radyodan dijitale geçiş ve bu sadece sesi temizlemekten ibaret bir adım değil.
Rapor yüksek hızda mobilite sırasında IP tabanlı yayınların yani hücresel veri üzerinden yapılan dinlemelerin yaşadığı o handikapları çözmek üzerine kurgulanmış bir sistemden bahsediyor.
Klasik analog yayın ile bu dijital standart arasındaki uçurumu anlamak için yayıncılığın temel felsefesindeki değişime bakmak gerekiyor.
O felsefe tam olarak nasıl değişiyor peki?
Sıfırlar ve birler şeklinde sıkıştırılmış dijital paketler halinde iletilmesi prensibine dayanıyor. Yani geleneksel FM bandının sınırlı frekans aralığında yaşadığı kapasite sorununu ortadan kaldırıyor. Aynı frekans bloğu üzerinden çok sayıda istasyonun multiplex yani çoklanmış olarak yayın yapmasına olanak tanıyor. Ancak burada dinleyicilerin veya teknoloji meraklılarının sıkça düştüğü bir yanılgı var.
Nedir o yanılgı?
Dijital radyo kavramı duyulduğunda hani bunun anında IP tabanlı bir internet yayını, bir Spotify veya Apple Music gibi ses akış servisi olduğu varsayılıyor. Oysa mimari tamamen farklı.
Evet, rapor tam da bu noktada internet bağımlılığı olmayan bir yayın modeline vurgu yapıyor.
İnternet paketinden yemiyor yani.
Aynen öyle. Akıllı telefonlarımızı Bluetooth'la araçlarımıza bağlayıp hücresel veri üzerinden yüksek kaliteli ses alabildiğimiz bir çağdayız sonuçta.
Ama hücresel ağların özellikle yüksek hızlı sürüşlerde baz istasyonları arası geçişlerde yaşadığı gecikmeler veya veri paket kayıpları bilinen bir gerçek.
Kesinlikle. Rapora göre DAB Plus mobil internet bağlantısına, operatör altyapısına veya herhangi bir veri kotasına ihtiyaç duymadan doğrudan havadan dijital yayın alıyor.
Bu ayrım teknolojinin neden premium segmentte bu kadar talep gördüğünü açıklayan temel faktörlerden biri aslında.
Mobil internetin çekmediği yerlerde yani.
Aynen. Mobil internet altyapısının kör noktalarında, baz istasyonlarının yetersiz kaldığı coğrafyalarda veya binlerce aracın aynı anda trafiğe sıkıştığı o yoğun anlarda
IP tabanlı yayınlar donmaya başlar.
Tamponlama sorunları yaşar veya çözünürlük düşürür. DAB Plus ise karasal vericilerden dijital kalitede istikrarlı bir bit hızıyla yayın iletir.
Yani saatte 120 km hızla giderken bile?
Evet, saniyede işlenen veri miktarında hiçbir düşüş olmadan, akustik kayba uğramadan stüdyo kalitesinde ses sunuluyor.
Tamam, hadi bunu biraz açalım. Bu durumun sürüş deneyimi için ne anlama geldiğini düşünelim.
Kesintisizlik demek bu.
Raporun yerel bağlam kısmında çok spesifik bir veri var. Bu teknolojinin şu anda Türkiye'de aktif olarak İstanbul'da yayında olduğu ve diğer iller için altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
İstanbul gibi bir metropolde test edilmesi kesinlikle tesadüf değil.
Topografik olarak o kadar engebeli ki, yüksek gökdelenlerin sinyal kırılmalarına yol açtığı, yeraltı tünellerinin sayısının hızla arttığı bir yer İstanbul.
Analog FM radyoların İstanbul topografyasında yaşadığı sinyal yansımaları ve parazitlenme sorunlarını düşün.
Korkunç bir deneyim bazen.
İşte bu dijital karasal yayının ilk olarak burada aktif edilmesi çok mantıklı bir mühendislik kararı.
Dinleyici açısından baktığımızda Maslak'tan çıkıp Levent'teki plazalar arasından geçerken veya Avrasya Tüneli'ne girerken o yüksek kaliteli yayının kesilmemesi,
sürüş ergonomisini doğrudan artıran bir faktör bu. Multipath interference, yani çoklu yol girişimi dediğimiz sinyal çarpışmaları, analog radyoda cızırtı olarak karşımıza çıkarken,
dijital alıcılar bunu avantaja çeviriyor galiba.
Aynen öyle. Dijital alıcılar bu yansıyan sinyalleri birleştirerek yayını daha da güçlendirmek için kullanıyor.
Veriler İstanbul'daki bu başlangıcın ardından ulusal bir ağın kurulmasının hedeflendiğini gösteriyor.
Ancak sadece sinyal kalitesi değil konu.
Değil, evet.
Asıl meselenin bu sinyali alan araçların içindeki kitle olduğunu gördüğümüzde raporun sosyolojik ve ekonomik boyutu devreye giriyor.
İşte işin gerçekten ilginçleştiği nokta burası. Elimizdeki verilerin çarpıcılığına bir bakalım. Bu teknolojiye şu an kimler sahip? Demografi tablosunu incelediğimde gerçekten çok keskin bir gelir bariyeri göze çarpıyor.
Ciddi bir ayrışma var orada.
Bu teknoloji şu an Türkiye pazarındaki giriş seviyesi, yani entry segment araçlarda neredeyse hiç yok. Rapordaki sayılar ortada. DAB Plus alıcısına sahip araç sahiplerinin toplam %80'i üst ve üst orta gelir grubunda konumlanıyor.
%80, devasa bir oran.
Daha da detaylandırmak gerekirse %35'lik bir kesim doğrudan üst gelir grubunda. Yani premium ve lüks araç segmentinin tam merkezinde yer alan kullanıcılar bunlar.
Kalan %45 de üst orta galiba.
Evet, kalan %45'lik kesim üst orta gelir grubunu temsil ediyor. Bu grupta araç alımında yüksek dolanım paketlerini tercih eden, teknolojik eklentilere ekstra bütçe ayıran tüketiciler.
Geriye kalan kısımlar nasıl?
%15'lik kısım orta gelir grubunda yer alırken, alt gelir grubunun bu teknolojiye erişimi sadece %5 seviyesinde. Yani bu bir yayın standardından öte ciddi bir sosyoekonomik ayrışma noktası.
Bu gelir dağılımı piramidi, otomotiv endüstrisindeki trickle down, yani yukarıdan aşağıya süzülme etkisinin çok klasik bir örneği.
Önce lükse gelir, sonra aşağı iner.
Kesinlikle. Yeni ve maliyetli donanımlar her zaman önce lüks segmentte standart hale gelir, yıllar içinde üretim maliyetleri düştükçe orta segmentlere doğru yayılır.
Ama buradaki o %80'lik ağırlık bize başka bir şey söylüyor bence.
Evet, bu kitlenin aracı sadece A noktasından B noktasına giden bir ulaşım aracı olarak görmediğini kanıtlıyor bu veri.
Üçüncü yaşam alanı diyorlar ya hani.
Tam olarak o. Bu demografik yapı, otomobili, evleri ve ofislerinden sonra en çok vakit geçirdikleri, izole oldukları bu alan olarak görüyor. İşitsel ve görsel konforun en üst düzeyde olmasını talep ediyorlar.
Ve en önemlisi, bu talebi finanse edebilecek güce sahipler. Yaş profiline baktığımızda da bu alım gücü tezinin desteklendiğini görüyoruz raporda. En yoğun kullanıcı kitlesi %40'lık devasa bir oranla 35-44 yaş aralığında.
çok mantıklı bir aralık.
Bu grup, profesyonel kariyerlerinin tepe noktasına tırmanan, satın alma güçleri yüksek ve tüketim alışkanlıkları teknoloji odaklı olan bir nesil.
Hem analog dünyanın son dönemini hatırlıyorlar, hem de dijital dönüşümün tam merkezindeler.
Evet, kaliteli bir akustik deneyim için araç donanımına yatırım yapmaktan çekinmiyorlar. Peki, diğer yaş grupları nasıl şekilleniyor?
35-44 yaş grubunun bu veriyi domine etmesi dediğim gibi çok tutarlı. Buna ek olarak raporda %25'lik bir oranla 45-54 yaş grubu dikkat çekiyor.
Onlar daha deneyimli kullanıcılar sanırım.
Aynen. Kariyerlerinde daha stabil bir zirvede olan, lüks tüketimde marka sadakati yüksek olan deneyimli bir grup bu. İlginç olan ise %20'lik 25-34 yaş grubu.
Genç profesyoneller diyebiliriz onlara.
Bütçelerini belki de sonuna kadar zorlayarak üst orta segment araçlara yönelen, teknolojik donanımları bir statü sembolü olarak gören bir nesil var orada.
Bir de %15'lik bir 55 yaş üstü kesim var raporda.
Onlar teknolojiyi erken benimseyenler, early adopters diyebileceğimiz varlıklı grup. Sürüş konforunu optimize etmek için her türlü premium opsiyonu satın alabilen bir kitle.
Bu yaş ve gelir verilerini meslek profilleriyle eşleştirdiğimizde tablo inanılmaz netleşiyor.
Meslek kırılımları reklam verenler için altın değerinde.
Beyaz yakalılar, finans ve teknoloji liderleri, bir de doktor veya avukat gibi profesyoneller bu teknolojinin birincil kullanıcıları.
Tam bir elit zümre profilinden bahsediyoruz.
Düşünsene, sabah o yoğun İstanbul trafiğinde yan şeritte duran aracın içindeki kişi sadece parazitsiz bir müzik dinlemiyor. O kişi aslında şirket bütçelerini yöneten büyük yatırımlara karar veren biri.
Rastgele bir radyo dinleyicisi profili değil kesinlikle.
Hiç değil. O yüzden hedef kitle o kadar spesifik ki markaların neden bu teknolojiyle bu kadar yakından ilgilendiğini hemen anlıyorsun.
İşte bu mesleki kırılım markaların ilgisinin temel şifresi. Ancak bu insanların hangi araçların içinde oturduğunu incelemek de çok kritik. Geleneksel üreticilerle yeni nesil üreticiler arasında ciddi farklar var.
Yolda yanımızdan geçen hangi araçlarda bu teknoloji var mesela?
Kaynaktaki marka analizleri tam da bu ayrımı ortaya koyuyor. Premium segmentin demirbaşları olan BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, bunlarda DB Plus bulunma oranı olağan işte yüksek.
Çoğu modelde standart donanım haline gelmiş durumda artık.
Bu markalar zaten iç mekan akustiğinde devasa Ar-Ge yatırımları yapıyorlar. O üst düzey ses sistemlerini analog bir yayınla beslemek onlar için kabul edilemez bir kalite düşüşü olurdu.
Kesinlikle. Peki üst orta segmentte durum ne?
Volkswagen, Skoda, Peugeot ve Toyota gibi markalar çıkıyor karşımıza orada. Burada teknoloji genellikle yeni jenerasyon araçlarda veya opsiyonel donanım listelerinde yer alıyor.
Geleneksel markaların bu entegrasyonu beklenen bir durum aslında. Ama buradaki büyüleyici nokta şu ki, elektrikli araçlarla dijital radyo arasında çok organik ve güçlü bir bağ var.
Tesla ve BYD gibi markalardan bahsediyoruz değil mi? Evet, küresel elektrikli araç devlerinin isimleri bu kaynaklarda çok öne çıkıyor. Bu detay inanılmaz önemli. Çünkü yeni nesil elektrikli araçlar yazılım tanımlı araçlar olarak inşa ediliyorlar.
Software Defined Vehicles dedikleri kavram.
Aynen öyle. Merkezi bir bilgisayar sisteminin, devasa bilgi eğlence ekranlarının ve sürekli güncellenen işletim sistemlerinin etrafında şekillenen bir yapı bu.
Elektrikli bir aracın konsoluna eski usul sinyal arayan mekanik bir radyo modülü koymak zaten o fütüristik tasarım felsefesine tamamen aykırı olurdu.
Çok sırıtırdı orada.
Elektrikli araçların dijital altyapısı bu DAB Plus modülünün o devasa dokunmatik ekranlara kusursuz şekilde entegre edilmesine olanak tanıyor.
Elektrikli araç kullanıcı profilini de düşünmek lazım. Genellikle inovasyona açık, sürdürülebilirlik kadar yüksek teknolojiye de yatırım yapan bir kitle.
Demin konuştuğumuz o üst düzey gelir grubuyla birebir örtüşüyor aslında.
Örtüşüyor, evet. O kitle kullandığı araçtaki batarya yönetim sisteminden tut da dinlediği dijital yayının bit hızına kadar her şeyin kusursuz olmasını bekliyor.
Ve tam bu noktada sosyoloji ve teknolojinin kesiştiği o yerden devasa bir iş modeli doğuyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?
Pazarlamacılar için yepyeni bir oyun alanı yaratıyor.
Birilerinin neden sadece bu konu üzerine koskoca bir sunum hazırladığını sorduğumuzda cevap netleşiyor. Bu kitle sadece müzik dinlemiyor. Onlar reklam verenler için adeta kutsal kase niteliğinde.
Kesinlikle.
Rapor bu kitlenin radyo alışkanlıklarının reklam etkisi açısından ne kadar değerli olduğunu 3 nedene dayandırıyor.
Nedir onlar?
Birincisi, araç içi dinleyici çok aktif bir dinleyici. Trafikteyken dikkati yolda olsa bile işitsel algısı reklamlara tamamen açık. İkincisi, radyo dinleme alışkanlığının yarattığı o sadakat duygusu.
Belirli programlarla bağ kuruyorlar.
Dijital hazırlık seviyesi.
Yeni bir teknolojiyi benimsemeye çok açıklar. Duydukları premium bir ürüne reaksiyon verme oranları çok yüksek.
Bunlar geleneksel sesli reklamcılığın güçlü yönleri. Ancak raporun en vurucu kısmı burası değil.
Evet, kaynaklardaki o en şaşırtıcı detayı paylaşmak istiyorum. DAB Plus yayını projesi. Radyo artık sadece duyulan bir şey değil.
Asıl devrim bu. İşitsel bir mecranın görsel bir kanala dönüşmesi.
Radyo Fenomen ve Fenomen Türk gibi istasyonlar bu teknolojiyi aktif olarak kullanıyor. Radyo, o lüks araçların orta konsolundaki devasa ekranlarda resmen görünür hale geliyor.
Geleneksel algıda radyo görünmezdir ama bu dijital altyapı o ekranları ele geçiriyor.
Rapordaki spesifikasyonlara göre yayın esnasında ekrana 300x300 piksel çözünürlüğünde marka görseli veya logosu yansıtılabiliyor.
Bunu büyük resimle birleştirirsek, sürücünün bilişsel yükünü düşündüğümüzde o alanın değeri paha biçilemez.
Maslak trafiğinde sıkışmış birini düşün.
Dışarıdaki panolara bakmak yerine gözü aracın ekranında, navigasyona bakıyor, şarkıya bakıyor. O an radyodan gelen sesli reklam ekranda yüksek çözünürlüklü bir görselle destekleniyor.
Tam bir odaklanma anı.
Captive audience dediğimiz olay. Markalar, o yöneticinin şahsi alanına hem işitsel hem görsel olarak doğrudan nüfuz ediyor.
Ve bu görsel durağın da değil, talep halinde anında değiştirilebiliyor.
Dinamik hedefleme yapıyorlar yani.
Sabah işe giden o beyaz yakalıya sıcak bir premium kahve görseli gösterirken, aynı kişi akşam trafiğinde eve dönerken lüks bir tatil rotası reklamı görebiliyor.
Günün saatine veya trafiğin yoğunluğuna göre değişen interaktif bir reklam panosu.
Geleneksel açık hava reklamcılığının kuralları tamamen değişiyor.
Bu yüzden DAB Plus'ı sadece ses kalitesini artıran bir donanım olarak görmek çok sığ bir yaklaşım olur.
Çok büyük bir stratejik köprü bu.
Türkiye'deki en değerli, teknolojiye yatkın ve satın alma gücü en yüksek kitleye doğrudan ulaşan bir köprü. Medya tüketimini tamamen kişiselleştirilebilir bir faza taşıyor.
Kesinlikle. Artık İstanbul trafiğinde yanındaki Tesla'ya veya yeni model bir Mercedes'e baktığında içindeki sürücünün müziği nasıl bir teknolojiyle dinlediğini biliyorsun. Büyük markaların neden onun dikkatini çekmek için bu frekanslarda sıraya girdiğini de net bir şekilde görebiliyorsun.
Ve bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu rapor bize bugünü gösteriyor. Ama tartışmayı bir adım ileriye taşıyalım. Otomobiller giderek daha fazla otonom hale geldikçe ne olacak?
Seviye 5 otonomi geldiğinde mesela.
Direksiyonların ortadan kalktığı bir dünyada o araç içi dev ekranlar, sürücünün tek odak noktası olacak. Görsel radyo kavramı nereye evrilecek o zaman?
Çok iyi bir soru.
Sadece müzik dinlemek için açtığın bir dijital radyo frekansı, gelecekte senin gelir seviyene, zevklerine, akıllı saatinden gelen anlık stres seviyene göre saniyeler içinde değişen, tamamen sana özel interaktif bir dijital yaşam alanına dönüşebilir mi?
Mükemmel bir düşünce deneyi bu. Teknolojinin sadece araçları değil, insan algısını nasıl yeniden tanımlayabileceğini gösteriyor. Bugün basit bir radyo frekansı gibi görünen şey, yarın devasa bir duyusal deneyim merkezinin ilk adımı olabilir.
Otomotivin geleceği tam olarak burada şekilleniyor.
Bu detaylı analizimizde bize katıldığın ve zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Öğrenme yolculuklarının bir sonraki derinlemesine incelemesinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve her zaman görünenin ardındaki büyük stratejiyi sorgulamaya devam et. Hoşça kal.